Ayrım 32, Haridonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 333. 30. Kısım. Montego'ya gidiş Martha Bray nehrinden gelirken izledikleri yoldan çok daha kolaydı. Üstelik yolun büyük bir kısmını çeşitli araçlarla geçtiler. Kaftanını Savile Row mağazalarından alınma bir takım elbiseyle değiştirmiş olan Markorm, Alex'i gölün çevresinden dolaştırıp güneybatıya götürdü. Sonra kendilerini bekleyen koşucunun eşliğinde ağaçların gözlerden gizlediği bir çıkıntının kenarına ulaştılar. Kalın zincirleri kayalarla gizlenen çelik bir asansörle uçurumu açtılar ve kendilerini bekleyen ikinci koşucu onları küçük bir vagona bindirdi. Ağaçların gölgesindeki kabloların taşıdığı vagon yolculuğunun sonunda üçüncü koşucu çıktı karşılarına. Malcolm'un Quickstep mağaraları olduğunu söylediği bir dizi derin mağarayı acele adımlarla geçtiler. 17. yüzyılda Bluefields koyuna ayak basan korsanların ele geçirdikleri hazineleri mağaraların dibindeki göle gizlemek için adeta yarıştıklarını ve bu nedenle bu bölgeye Quickstep adının verildiğini anlattı Malcolm. Başka bir söylentiye göre bastığı yere bakmayan bir yolcu boşluklara düşüp yaralandığı, hatta öldüğü için bu isim verilmişti. El feneriyle karanlık kayalara ışık tutan koşucudan uzak kalmamaya dikkat ederek yürüyordu McAuliffe. Mağaralardan çıkınca kısa bir süre ormanın içinde yürüdüler ve yol diye tanımlanabilecek bir yere ulaştılar. Koşucu telsizle konuştu ve 10 dakika sonra batıdaki kara gölgelerin arasından bir Land Rover ortaya çıktı. Arka yollardan giderken sürücü motorun fazla ses çıkarmamasına dikkat ediyor, evlere yaklaşınca farlarını söndürüyordu. Maroon kabilesinin yerleşim yeri olan Akkompong'dan geçip güneye döndüler ve dümdüz bir tarlanın kenarında durdular. Akasyaların altına gizlenmiş iki kişilik Comanche tipi bir uçak onları bekliyordu. Malcolm kontrolü ele aldı. ''Yolculuğun en zor bölümü başlıyor.'' dedi havalanmak için hazırlık yaparken. ''Radardan kaçmak için alçaktan uçmak zorundayız. Ne yazık ki uyuşturucu taşıyan ganja uçakları da aynısını yapıyor. Ama yetkililerle uğraşma tehlikesini göze almak yerine çarpışmamayı düşünmek daha iyi.'' Yolda birkaç ganja uçağına rastladıktan sonra Unity Hall'un güneybatısındaki bir çiftliğin arazisine indiler. Artık Montego Bay'e 15 dakikalık yol kalmıştı. ''Kentin siyahların yaşadığı kesiminde dolaşmak kuşku uyandırır. Sen beyazsın. Benim de giysilerim ve konuşma biçimim ilgi çeker. Üstelik yarın beyazların bölgesinde bulunmak zorundayız.'' Cornwall Beach Oteli'ne geldiler ve 10 dakika arayla kayıt yaptırdılar. Odaları yan yanaydı ama ara kapısı yoktu. Saat sabahın ikisiydi ve McAuliffe kendini bitkinlikle yatağa atarken 48 saattir uyumadığını düşündü. Yine de uykuya dalması epey uzun sürdü. Düşünecek çok şey vardı. Başarılı, yalnız, beceriksiz James Ferguson ani bir kararla Kraft Vakfı'na geçmişti. Hiçbir açıklama yapmadan taraf değiştirmişti. Jimbom onun derdine umarım Kraft yardımcı olur diye düşündü Alex. Bir daha asla ona güvenemezdi. Sonra şu tatlı Jensen çifti vardı. Çenelerine kadar Dunstone şirketinin dalaverelerine bulaşmışlardı. Victoria Parkı'nda Zenci Pompei'nin atına binmeyi bekleyen karizmatik lider Charles Whitehall hiçbir zaman Haridon'a rakip olamazdı. Akuaba kabilesi asla ona tahammül edemezdi. Ayrıca Akuaba'nın öğretileri Barak Moore'un yerine geçen dev yapılı çocuk adam Lawrence'ın şiddetini de kapsamazdı. Lawrence'ın devrimi hiçbir zaman gerçekleşemezdi. Alex bir süre Sam Tucker'ı düşündü. Güvenilirliğin simgesi, kaya gibi sağlam dostu Tucker. Acaba aradığını Jamaika'da bulabilecek miydi? Bir şeyler aradığından emindi Alex. Ama aklı en fazla Allison'ın tatlı gülüşüne, masmavi gözlerine ve anlayışlı sakin yaklaşımına takılıyordu. Onu ne kadar çok seviyordu. Bilinci uyku denen gri boşluğa doğru kayarken birlikte bir gelecekleri olup olamayacağını merak etti. Bütün çılgınlıklar sona erince, eğer Alex hayatta kalırsa, Eğer ikisi de hayatta kalmayı başarırsa. Saat 6.45'te kendisini uyandırmalarını söylemişti Alex resepsiyona. Londra saatiyle 12'ye çeyrek kala, Halidon için öğle vakti demekti bu. 7 dakika sonra sabah kahvesi geldi. 12'ye 8 dakika vardı. 3 dakika sonra telefon çaldı. 12'ye ancak 5 dakika kalmıştı Londra saatiyle. Malcolm St. James Caddesi'ndeki Associated Press bürosundan arıyordu. Alex'in uyanıp radyo ve daha da iyisi televizyonu açtığından emin olmak istemişti. Zaten her ikisi de açıktı. Malcolm onu daha sonra arayacaktı. 7'ye 3 kala Londra saatiyle 12'de oda kapısı vuruldu. Alexander telaşlandı. Malcolm birinin ziyarete geleceğinden söz etmemişti. Hiç kimse Montego'da olduğunu bilmiyordu. Kapıya yaklaştı. ''Kim o?'' Öte yandan tanıdık bir sesin kararsızca konuştuğunu duydu. ''Siz misiniz McAuliffe?'' Ve Alexander derhal anladı. Zamanlama, paralellik olağanüstüydü. Yalnızca olağanüstü beyinler böylesine sembolik bir darbeyi hazırlayıp gerçekleştirebilirdi. Kapıyı açtı. İngiliz istihbaratından R.C. Hammond dimdik vücudu ve bastırmaya çabaladığı şaşkın ifadesiyle koridorda duruyordu. ''Güzel tanrım, demek sensin. Onlara inanmamıştım. Nehrin kıyısından sinyaller düzenli olarak geliyordu. Her şey yolunda gibi görünüyordu.''
''Duyduğum en kötü karar bu herhalde,'' dedi Alex. ''Kingston'daki odamda beni güneş doğmadan uyandırdılar. Dağlara doğru götürdüler.
Ve uçağa bindirip Montego'ya getirdiler.'' diye tamamladı Alex saatine bakarak.
''İçeri gel Hammond. 1 dakika 15 saniye zamanımız var.''
''Ne için?''
''Birlikte öğreneceğiz.''
Radyoda tiz Karayip aksanıyla konuşan spiker müziğin arasından saatin 7, Montego Bey'in güneşli cennetten bir köşe olduğunu bildirdi. Televizyondaki uçsuz bucaksız sahil fotoğrafını anlatırken İngiliz aksanıyla konuşmaya çabalayan spiker ada yaşamının iyi yönlerini sayıp döktü. Sonra New York'ta fırtına olduğunu bildirip soğuk ülkelerden gelen konuklara seslendi.
Londra saatiyle tam 12.
Olağanüstü bir durum yok.
Hiçbir şey yok.
Hammond pencerenin yanında durmuş körfezin mavi yeşil sularına bakıyordu. Rakiplerinin hareket biçimini bilmediği, daha da önemlisi niçin böyle hareket ettiklerini anlayamadığı ve oyunun kontrolünü yitirdiği için öfkelenmiş gibi görünüyordu. McAuliffe yatağın kenarına ilişmiş güzel Kingston kenti hakkında turistik yalanlar söyleyen spikeri dinliyordu. Radyoda ise müziğin arasına serpiştirilmiş reklamlar kulağına çalınmaktaydı. Ara sıra Sağlık Bakanlığı'nın yumuşak sesli kadın konuşmacısı ada kadınlarına hamile kalma vakitlerinin geldiğini haber veriyor, arada sırada hava durumunu belirtiyordu. Hava asla parçalı bulutlu değil, her zaman parçalı güneşliydi. Olağan dışı bir şey yoktu. Londra saatiyle 12'yi 11 dakika geçti. Hiçbir şey olmuyordu.
Ve sonra oldu.
Programı kesip sizlere, okyanusun derinliklerinden harekete geçen bir dalga gibi belirsizce başlayıp, suyun yüzeyine yükselen ve kontrollü bir öfkeyle yukarılara tırmanan terör hareketleri sıralandı. İlk haber yalnızca bir başlangıçtı. Port Antonio'da patlama ve ölüm. Arthur Craft'ın malikanesinin doğu kanadındaki patlama neredeyse binanın tümünü enkaz yığını haline getirmişti ve ölenlerin arasında vakfın kurucusunun da bulunduğundan korkuluyordu. Söylentilere göre patlamadan sonra silah sesleri duyulmuştu. Port Antonio panik içindeydi. Silah sesleri, patlamalar. Pek sık olmasa da oraya buraya serpiştirilmiş şiddet gösterilerine bu adada da rastlanırdı. 10 dakika sonra program yine kesildi. Bu kez haber Londra'dan geliyordu. Ekrandan geçen banttaki yazı Londra'da katliam, ayrıntılar haber saatinde diye bildirdi. Radyodaki uzun müzikli reklam sona erince spikerin şaşkına dönmüş sesi duyuldu. Ayrıntılar kesin değildi ama sonuca ulaşılabilirdi. Hükümet ve sanayi kesiminin önde gelen isimlerinden 4 kişi öldürülmüştü. Lloyd's firmasının bir yöneticisi, gelir vergisi dairesinden bir müdür, ticaret komitelerine başkanlık yapan 2 avam kamarası üyesi.
Yöntemlerin hepsi farklıydı. Belgravia semtindeki evin girişine yüksek bir pencereden tüfekle ateş edilmişti. Westminster'daki park yerinde içine dinamit yerleştirilmiş bir araba patlamıştı. Şimdilik strychnine olduğu tahmin edilen zehir Beefeater marka cinle yapılan martiniye karıştırılıp 2 dakika sonra içen kişinin kıvranarak ölmesine neden olmuştu. Kalabalık bir sokağın köşesinde yürüyen adamın sırtına bir bıçak saplanmıştı. Hedefler öldürülmüş, katillerse ele geçirilememişti. Pencerenin yanında duran R.C. Hammond, Jamaikalı spikerin heyecanlı konuşmasını dinliyordu. Söze başladığı zaman yaşadığı şok belli oldu. ''Aman Tanrım, bu adamlar çeşitli tarihlerde soruşturulmuşlardı.'' ''Niçin?'' ''Suç işledikleri kuşkusu vardı. Görevi kötüye kullanma, şantaj, sahtekarlık ama hiçbiri kanıtlanmadı.'' ''Şimdi kanıtlanmış oldu.'' Sıra Paris'teydi. Reuters ajansının gönderdikleri birkaç dakika içinde tüm radyo ve televizyonlara ulaşmıştı. Yine öldürülenlerin sayısı 4'tü. 3 erkek ve 1 kadın. Hepsi de hükümetin ve sanayi kesiminin önde gelen isimleriydi. Üstelik öldürülme biçimleri de aynıydı. Paris'te moda evi bulunan Fransız kadının uzun zamandır Korsikalılarla işbirliği yapan acımasız ve sadist bir insan olduğu düşünülüyordu. Saint Germain de Pré'de bir binadan çıkarken uzun menzilli tüfekle ateş edilerek öldürülmüştü. 3 erkekten biri başkanın çok önemsediği Elize maliyesinde görevliydi ve Bak Caddesi'nde Citroen arabasına binip kontağı açınca meydana gelen patlamada can vermişti. Diğer ikisi ise deniz nakliyat firmalarının önemli isimleriydi. Merkezi Marsilya'da bulunan şirket Paraguay bandıralı gemileri işletiyordu ve sahibi Marquis de Chateauroy'du. Bir tanesi Montmartre'daki bir kafede sabah kahvesini yudumlarken masaya yığılıp kalmıştı. Kahvesine strychnine katıldığı sanılıyordu. İse George Sank Oteli'nin önündeki kalabalık kaldırımda bir kasap bıçağıyla göğsü parçalanarak öldürülmüştü. Paris'ten birkaç dakika sonra Berlin haberleri ulaştı. Hükümetin deniz aşırı acentasının bir yetkilisi Kurfürstendamm Caddesi üzerindeki bir yere öğle yemeğinde dostlarıyla buluşmak için giderken yüksek bir binanın tepesinden açılan ateşle öldürülmüştü. Mercedes-Benz firmasının bir müdürü otoyolda kırmızı ışıkta durunca ön koltuğa atılan 2 el bombasının patlaması sonucunda arabasıyla birlikte havaya uçmuştu. Tanınmış bir uyuşturucu kaçakçısı Grand Hotel'in barında bira içerken bardağına katılan zehirle ölmüştü. Einkünfte Finanzamt'ın bir üyesi resmi bir binanın kalabalık lobisinden kalbinden bıçaklanmıştı. Ardından Roma. Cahil, zavallı halktan para toplamayı kendine iş edinmiş militanları yöneten, Vatikan'ın parasal konularından sorumlu hiç sevilmeyen bir kardinali, St. Peter's Meydanı'nda uzun menzilli tüfekle vurulmuştu. Milano'da bir funzionario, Condotte Caddesi'nden bir çıkmaz sokağa girince arabası havaya uçmuştu. Roma'nın Fiumicino Havalimanı gümrüğünün müdürlerinden biri Cappuccino bardağına katılan strychnine ile yaşamını yitirmişti. Yine Roma'da İspanyol basamaklarından Due Macelli Caddesi'ne doğru yürümekte olan Borsa Valori'nin tanınmış bir bankeri bıçaklanıvermişti. Londra, Paris, Berlin, Roma. Her seferinde ölü sayısı 4'tü ve yöntemler aynıydı. Tüfek, patlayıcı, strychnine ve bıçak. Ölenlerin hepsi haber niteliği taşıyan önemli insanlardı ve cinayetler uzman profesyoneller tarafından gerçekleştirilmişti. Olayların geçtiği yerlerde bir tek katil bile yakalanamamıştı. Radyo ve televizyon kanalları olağan programlarını sürdürme çabasından vazgeçtiler. Ölenlerin kimlikleri açıklandıkça aydınlatıcı yaşam öyküleri de ortaya çıkmaya başladı. Kurbanlar yalnızca sanayi ve hükümet kesiminin önde gelenleri değildi. Hepsi resmi soruşturmalardan geçmişti. İlk ipuçları ortaya çıkınca meraklı gazeteciler araştırmalarını hızlandırdılar ve gerek söylentiler gerekse gerçekler gözler önüne serildi.
Suçlamalar genellikle önemsiz düzeylere indirilmiş, onları suçlayanlar yerlerinden edilmiş, bazıları suçlamalarını geri almış, iddialar kanıtlanamamış, açılan davalar ya mahkeme dışında anlaşmaya varılarak ya da kanıt yetersizliğinden dolayı düşmüştü. Çürümüş, kokuşmuş, üst düzey suçlulardan bir kesit. Tüm açıklamalar McAuliffe'in saati daha 9'u göstermeden olup bitmişti. Londra saatiyle öğleden sonra 2 demekti. Washington ile New York'ta ise insanlar henüz işe gidiyordu. Güneş Atlantik Okyanusu'nun üzerinde yükselirken korkuyu gizlemenin anlamı kalmamıştı. Söylentiler, yorumlar histeri düzeyine yükselmişti. Uluslararası boyutta bir komplodan söz ediliyordu. Kendini herkesten üstün gören bir fanatik grup şiddet kullanarak uygar dünyadan intikam almaya çalışıyordu. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ne de sıçrayacak mıydı? Sıçramıştı bile. 2 saat önce. İlk haberler Miami aracılığıyla Jamaika'ya ulaştı. Montego radyosu çeşitli istasyonlardan aldığı haberleri bir süre düzene koymaya çabalamış, sonunda da olduğu gibi yayınlamaya karar vermişti. Washington sabahın erken saatleri, kampanyasına yapılan katkıların açıkça soruşturulduğu bütçe komisyonu üyesi Arlington'daki evi yakınında jogging yaparken öldürülmüştü. Uzun menzilli ve hatta dürbünlü olduğu tahmin edilen tüfekle ateş edilmişti. Cesedi saat 8:20'de oradan geçen biri bulmuştu. Ölüm olayının son 2 saat içinde gerçekleştiği tahmin ediliyordu. Londra saatiyle 12'de. New York. Sabah saat 7'de Scarsdale'daki evine bitişik garajında Lincoln Continental arabasına binen Gianni Della Croce adlı tanınmış bir mafya babası meydana gelen patlamayla yaşamını yitirmişti. Patlama garajı olduğu gibi havayı uçurup Della Croce'yi parçalamış ve evin geri kalan kısmında da büyük hasar meydana getirmişti. Söylentilere göre Della Croce Londra saatiyle 12'de. Phoenix, Arizona, uluslararası banker ve Karayipler'de büyük arazileri olan emlak yatırımcısı Harrison Renfield, dostlarına Thunderbird Kulübü'nde verdiği partiden sonra çıktığı özel dairesinde sabah yaklaşık 5:15'te kahvaltı ederken düşüp ölüvermişti. Renfield'ın odası yakınında kulübün bir garsonu baygın olarak bulunduğu için ünlü iş adamının zehirlendiğinden kuşkulanılıyordu. Otopsi yapılması kararlaştırılmıştı. Londra saatiyle 12'de, Los Angeles, Kaliforniya, saat tam 4:30'da Las Vegas'la ilgili bir vergi sahtekarlığına adı karışan ama suçlu bulunmayan bir Nevada senatörü Marian Delray teknesinden sahile inmekteydi. Tekne ünlü bir sinema prodüktörünün yatındaki partiden dönen konuklarla doluydu. Tekne ile iskele arasında bulunan Nevada senatörünün midesi öylesine büyük bir bıçakla deşilmişti ki bel kemiğinin parçaları görünüyordu. İçkili konukların kolları arasında bir süre sahile taşınmış ve çevreye damlayan kırmızı sıvının kan olduğu fark edilince herkes paniğe kapılmıştı. Pasifik saatiyle sabahın 4'ü, Londra saatiyle 12. McAuliffe sesini çıkarmadan dinleyen Hammond'a baktı. Son bildirilen ölüm sabahın 4'ünde ama Londra saatiyle 12'de gerçekleşmiş. Her ülkede 4 kişi aynı yöntemlerle öldürüldü. Aravakların dörtlük ölçü birimleri, ölüm yolculuğu adını veriyorlar. Neden söz ediyorsun sen? Halidon'la işbirliği yap Hammond, başka seçeneğin yok. Bu duydukların onların kanıtları, yalnızca tepesi olduğunu söylemişlerdi.
Tepesi mi?
Dunstone buzdağının tepesi.
Olanaksız istekler diye aykırdı R.C. Hammond. Yüzündeki damarlar şişmiş, kırmızı lekeler oluşturmuştu. Allah'ın belası, zenciler bize emir veremez.
O zaman disteği alamazsın.
Zorla alırız ellerinden. Vahşilerle anlaşma yapma zamanı değil şimdi.
Daniel'i, Malcolm'u, gölün kıyısında akıl almaz toplumu, Aquaba'nın mezarını, Aquaba'nın servetini düşündü Alex. Bunlardan söz edemezdi. Ayrıca söz etmesi de gerekmiyordu.
Tüm bunların vahşilerin işi olduğunu mu düşünüyorsun?
Evet, ölümleri onaylamıyorum ama seçilen kurbanlar, öldürme yöntemleri, kendini kandırma.
Fikirlerim beni ilgilendirmez.
Hammond yatağın yanındaki telefona yaklaştı. Alex televizyonun karşısındaki koltuktan kıpırdamadan adamın aynı numarayı 6. kez aramasını izledi. İngiliz ajanın Kingston'da arayabileceği bir tek telefon vardı. Elçilik telefonları gizli operasyonlarda asla kullanılamazdı. Kingston'a ulaşmak pek kolay bir iş değildi ve her seferinde telefon meşgul sinyali veriyordu.
''Kahretsin, Allah kahretsin!'' diye bağırdı ajan.
''Kalp krizi geçirmeden önce elçiliği arasana, onlarla konuş.'' dedi McAuliffe.
''Saçmalama, benim kim olduğumu bilmezler. Elçilik personelini kullanmıyoruz.''
''Öyleyse elçiyle görüş.''
''Ne yarar olacak ki? Ne demem gerekiyor? Özür dilerim Bay Elçi. Benim adım bilmem ne, görevim.''
''Tabii eğer sözümü kesmezse kendimi tanıtmam en az bir saat sürer.''
Ve şaşkın herif derhal Downing sokağına telgraflar göndermeye başlar.
Hammond tekrar pencereye döndü. ''Ne yapacaksın?''
''Bunun amacı beni yalnız bırakmak. Son 3 saat içinde olup bitenlerin şokunu yaşamamı sağlamak.''
İngiliz ajan düşüncelere daldı. ''Anlaşılan Kingston'daki telefon numarasını biliyorlar ve her nasılsa işlemez hale getirdiler.''
''Sanmıyorum.'' dedi Hammond bakışlarını denizden ayırmadan. ''Şimdiye kadar Kingston benim ele geçtiğimi öğrenmiştir. Herhalde bizimkiler adada temas kurdukları herkesi arayıp bulunduğum yeri saptamaya çalışıyorlardır. Telefon sürekli meşguldü.''
''Sen esir değilsin, kapı kilitli değil.'' dedi Alex ve haklı olup olmadığını anlamak için kalkıp kapıyı açtı. Koridorun öbür ucunda asansörlerin yanında 2 Jamaikalı vardı. McAuliffe onları tanımıyordu ama yüzlerindeki kontrollü sükunet ifadesini daha önce Flagstaff dağlarının tepelerinde görmüştü. İkisi de Halidonluydu.
32. ayrımın sonu. Sayfa 344.